Ayrım 24, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 242. Lanon Hikanus memnundu ama belli etmemeye çalışıyordu. O gün gemiler yine limana ganimet yüklü olarak gelmişlerdi. Zenginliği günden güne artmaktaydı. Mutluluğuna gölge düşüren tek bir şey vardı. Huy ile aralarındaki dostluk gölgelenir gibi olmuştu. Huy ona karşı değişmişti, nedenini bir türlü bulamıyordu. Huy içine kapanık bir adam olmuş çıkmıştı. Saraya pek seyrek geliyor, Lano'nun sofrasına pek seyrek oturuyordu. Çoğu zaman onu çağırmaya gönderdiği köle eli boş dönüyor, Huy ya baş ağrısını bahane ediyor, ya uykusu olduğunu, ya işi olduğunu söylüyordu. Bu arada Rip Addy o tek düze sesiyle o günkü raporu okumaktaydı. Birden Lano ne diye döndü. Rip Addy rakamları verirken Orta Krallık'taki bir düzine kadar küçücük madenden birinin veriminde %10'luk bir azalma olduğunu belirtmiş. Bu da kralın dikkatinden kaçmamıştı. Nedenmiş o diye sordu. Efendimiz, madenin güney ucunda kaya çöküntüsü olmuş da. Dikkatsizlik bu. O madenin kahyası kim? Hemen değiştirilsin. Hem verim düşmüş hem de yerli köleler ziyan olup gitmiş. Böyle giderse maden işletmektense kerestecilik yapmak daha ucuza mal olacak. Lanon döndü, yine Huy'u düşünmeye başladı. İçi burkuldu. Huy varken zaferlerin tadı başka oluyor, düş kırıklığı felaketler de daha kolay atlatılıyordu. Hiç kuşkusuz hayatta gerçek tek dostu oydu. Çünkü kral olmak onu başkalarından uzaklaştırmıştı. Kimseye dostluk elini uzatamıyordu. Karıları, çocukları ondan korkuyorlar, yanında huzursuz oluyorlardı. Ona ihtiyacım var benim, onu böyle bırakamam, benden uzaklaşmasına izin veremem. Aramıza giren ne olursa olsun yok ederim diye düşünüyordu. Huy Ben Amon'un son çıktığı seferi düşündü. Sanki ille de gerekiyor muydu? Baş rahibin yanına iki lejyon, bir de opet kahilini alıp 400 mil yol tepmesi. Hem de neden? Ta Kuzey Krallığında sapa bir yerlerde bir küçük tapınağın tanrıça Astarte'ye adanma töreninin yapılması için. Lanon Huy'un kendine özgü bir nedenle Opet'ten ayrılmak için bu bahaneyi uydurduğunun farkındaydı. Ama işte sonuç, Lanon sıkılıyordu, yapayalnız kalmıştı. Birden silah şakırtıları Lanon'un bu düşüncelerini yarıda kesti. Pencereden baktı. O sırada üç emir subayı odaya girdiler. Yanlarında harmanisi toz içinde zırhı parlatılmamış bir de sentüryon vardı. Sakalına kadar toza bulanmıştı. Efendimiz, çok kötü bir haber. Bir köle ayaklanması olmuş. Nerede? Hulya'da. Ayaklananlar kaç kişi? Çok kalabalıkmış, bilemiyorum. Bu adam, bu sentüryon olanları görmüş. Lanon yorgun subaya döndü, gürledi. Anlat. Devriye çıkmıştık efendimiz. 50 askerimle kuzeyi tarıyorduk, dumanı gördük. Madene döndüğümüzde her şey bitmişti. Askerlerin tümünü kılıçtan geçirmişlerdi. Sonra da hastaları, sakatları bırakıp çekip gitmişlerdi.
Geride bırakılanlar kaç kişiydi?
200 kadar.
Ne yaptınız onları?
Biz de onları kılıçtan geçirdik.
İyi, devam et.
Peşlerine düştük. Hulya'dan ayrıldıklarında sayıları 5000'e aşkınmış. Kuzeye, ırmağa doğru gidiyorlar. Ama yavaş, çok yavaş ilerliyorlar. Yolda rastladıkları her yeri yağma ediyor, yakıp yıkıyorlar. Onların izini yangın dumanlarından ve akbabalardan kolayca bulabiliyorduk. Halk her şeyini bırakıp kaçıyor. Tarlaları çekirge sürüsü gibi mahvediyorlar. Hulya'daki, Tuye'deki daha bir düzine kadar madendeki köleleri de salıvermişler. Hepsi de onlara katılmış. Tarlalarda çalışan köleler de birleşip onların yanına gidiyormuş. Herhalde 30.000 kişi kadar olmalılar.
Lanon dehşet içinde kalmıştı.
Bağal adına, demek bu kadar kalabalıklara. Peki onlara karşı çıkaracak kuvvetimiz nedir? Kaç lejyonumuz var?
Subaylardan biri atıldı.
Zenk'te 2 lejyonumuz var ama zamanında yetişemezler.
Bir tane de burada, Opet'te var. Burası da çok uzak.
2 lejyon da güneyde, Ulu Armağan güney kıyısında, garnizonlar halinde dağılmış durumda.
Lanon sordu. Yeniden orduyu toplamak ne kadar sürer?
10 gün.
Çok uzun bir zaman. Bu ayaklanmayı hemen ve en acımasız bir biçimde bastırmak zorundayız. Ayaklanma bir bulaşıcı hastalık gibidir. Tıpkı kuru papirüs yataklarını kasıp kavuran bir ateş örneği kolayca yayılır. En son kıvılcımına dek bu ateşi bastırıp söndürmek zorundayız. Başka ne kuvvetimiz var?
Baş rahip hazretlerinin lejyonları var efendimiz. Sinal'de bulunuyor. Kölelerin kuzeye doğru yürüyüş yolunun tam üzerinde. Ama yanında sadece 1200 askeri var. 30 bin kişilik bir orduyla baş edemez ki.
Lanon terslendi. Ordu demeyin, sadece bir köle sürüsü.
Yine de tam 30 bin kişi.
Baş rahibe zamanında yardımcı kuvvet yetiştiremeyiz. O da savaşmaz.
Lanon gülümsedi. Siz hiç tasalanmayın. Ben Amon savaşır. Kendi seçtiği bir zamanda ve bir yerde baş rahip savaşır. 4 saat içinde toplayabildiğimiz tüm kuvvetle ben Amon'u desteklemeye gideceğim. Dağılmış lejyonların hepsine seferberlik emirleri çıkartılsın. Hemen Zeng'e haberci iletilsin.
Huy, Set'teki garnizon kumandanına emirlerini yazıyla bildiriyordu.
Bölgenizdeki bütün kuvvetleri garnizonda toplayın. Bana mızrak, ok ve öteki silah mevcudunuzu hemen bildirin. Kaç tane filiniz var? Irmak devriyesinin gemileri duvarlarınızın dışında demir atıp benim emirlerimi beklesin. Irmak seviyesini bana bildirin. Geçilebilir yerleri var mı? 6 gün içinde gelip komutayı alacağım. Düşmana?
Tanit onun sözünü kesti. Ne olur söyle bana, savaş olacak mı?
Evet, evet olacak.
Aman ne iyi, hiç gerçek bir savaş seyretmemiştim.
Yine de edemeyeceksin. Yarın sabah 50 askerle birlikte bir savaş filine binip gidiyorsun. Şu kargaşalık bitinceye değin Opet'e dönüyorsun.
Huy Sinal'e bu geziyi Opet'ten uzaklaşmak, sevgilisiyle bir anlamda baş başa kalmak için düzenlemişti. Çadırları da yan yana kurulmuştu. Her gün kampa akın akın gelip sığınanlar, kölelerin işledikleri cinayetleri anlata anlata bitiremiyorlardı. Bu vahşilere karşı Huy ben Amon ile askerleri 20'ye 1 kalıyorlardı. Ama Tanit hiç korkmuyordu. Masallarda, efsanelerde kahraman hep üstün gelir, düşmanı yenerdi ya. Ama o gece geç vakit baş rahibin çadırına girdiğinde tir tir titriyordu. Huy da tepeden tırnağa ürperdi. Çünkü Tanit gerçekten de geleceği görme yeteneğine sahipti.
Ah efendimiz, çok kötü bir düş gördüm. Cenaze ateşlerinin aydınlattığı bir alanda gece yürüyormuşum. Bir yandan da ağlıyormuşum efendimiz. Neden bilmem ama çok önemli bir şeyi yitirmişim. Bir savaş olmuştu. Her yer silahlar, kırık kalkanlarla doluydu. Sonra baktım sizin 6. lejyonun sancağı. Güneş kuşu da kırılmış, çamura bulanmış. Sonra tanrıçamız Astarte yanıma geldi, o da ağlıyordu. Bembeyaz yanaklarından gümüş gözyaşları iniyordu. Bana dedi ki onun yanından ayrılmamalıydın Tanit. Eğer onun yanında kalsaydın tüm bunlar olmazdı. İşte böyle dedi.
Huy kızın anlattıklarından dehşete kapılmışken gerçekten uğursuz bir şeyler olacağını düşünürken birden kuşkulanıverdi. Üstelik Tanit bir şeyi kafasına koyduğu zaman mutlaka yapardı, onu da biliyordu.
Tanit, tanrıların sözlerini yanlış yorumlamanın ne ciddi bir iş olduğunu bilirsin. Bir kahin olarak kutsal bir görevim var. Pekala, madem tanrıçamız böyle istiyor, yanımda kalacaksın.
Tam 5 gün Huy koskocaman kapkara bir deniz anası gibi ulu ırmağa doğru durmadan akan o insan yığınını kollamış ama hep geri çekilmiş, küçücük kuvvetiyle onlara karşı çıkmaya kalkışmamıştı. 5. gün Set garnizonuyla ilişki kurdu. Kumandan Mago, 1800 okçusu ve hafif piyadesi, 12 savaş fili, 2 devriye kalyonu ve epeyce cephanesiyle Huy ben Amon'un emrine girmişti. Huy onu aldı, kara yığını görebileceği bir yere götürdü. Köle ordusu koskocaman bir karınca sürüsü gibi ilerliyor, tozu dumana katıyordu.
İşte buradalar, ne diyorsun yüzbaşı? Buradan yürüyüş halinde bir ordu gibi görünüyorlar.
Bu sana garip gelmiyor mu Mago? Bu bir ordu değil ki, sadece kaçak köle kalabalığı ama ordu gibi düzenli ilerliyor, baksana.
Irmağın durumu nasıl? Sular alçalmış mı? Geçilebilecek mi? Geçilecek yer ne kadar derin?
Evet efendimiz, yürüyerek geçilebilir. En derin yer insan boyu ama sular çok hızlı akıyor.
Evet, anlamıştım zaten. Setteki sığlığa doğru gidiyorlar, oradan geçecekler. Ben de onları Lulule geçidine kıstırıp yok edeceğim.
Mago ona yan yan baktı. Gerçekten de 3000 kişilik bir ordunun generalinin 30.000 kişilik bir orduyu yok etmekten söz etmesi biraz garip kaçıyordu. Derken Huyun ordusundan 500 kişilik bir hafif süvari birliği köle ordusunun yiyecek arabalarına saldırdı. Kadınlar bağırışarak kaçışırken tahıl sepetleri ateşe verildi. Bu arada kol halinde ilerleyen ordunun başından ve ucundan kopan iki okçu müfrezesi klasik kuşatma hareketine geçtiler. Gerçi eğitim görmüş askerler gibi yordamınca başaramıyorlardı ama yine de bir kuşatma girişimiydi bu. Mago dayanamadı, bağırdı. Şaşılacak şey, bunlara bir asker kumanda ediyor olmalı. En azından kuralları öğrenmiş birisi. Aman subayınız dikkat etsin. Gerçekten de 500 kişiye komuta eden Buckmore askerlerini ustaca geri çekmeyi başarmıştı. Şimdi köle ordusu açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. O akşam Mago ve subaylarıyla birlikte yemek yerlerken Huyun aklına birdenbire Timon'a öğrettikleri geldi. Pön savaşları, Hannibal'in ordusu. Evet evet, köle ordusuna kumanda eden Timon'du hiç kuşkusuz.
Timon'un ordusu tam iki gündür açtı. Ateşler yalnız ısınmak için yakılıyordu, kotarmak için değil. Açlık adamları üşütüyordu. Mırıldanmaya, söylenmeye başlamışlardı bile. Timon onlardan nefret ediyordu. Bunlar köleydiler, zayıf yaratıklardı. Ancak 50 tanesinden biri insan, 100 tanesinden biri de gerçek bir savaşçıydı. Oysa neler ummuş, neler beklemişti. Bunlardan 50 tanesi karşılarına çıkan savaşçılardan bir tanesiyle baş edemezdi. Yavaş, hantal şeyler. Kendi kabilesinin savaşçılarını özledi. Öğrendiklerini onlara da aktarmayı, amacına onlarla birlikte yönelebilmeyi özledi. Irmağı bir günde geçmeye çalışacaklardı. Ağaç kabuğundan örülmüş iplere pek güven olmazdı. Üstelik adamlar zayıf da düşmüştü açlıktan. Akıntı da çok hızlıydı. Herhalde ağır kayıplar vereceklerdi. Suyun üzerinde düşmanın iki devriye kalyonu hafif hafif sallanıyordu. Timon şimdi Huyun anlattığı deniz savaşlarına yeterince ilgi göstermediğine çok pişmandı. Çünkü suda savaşmanın ne olduğunu, gemilerin neler yapabileceklerini hiç bilmiyordu. Bildiği tek bir şey vardı. Şu pön dilini konuşan soluk benizli gülünç insanlardan nefret ediyordu. Onların becerilerinden de, gücünden de, garip tanrılarından da, akıl almaz vahşetinden de nefret ediyor. Tek bir tanesini yeryüzünde bırakmamacasına, tüm anılarıyla birlikte silip yok etmek ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Onların ülkesini baştan başa yerle bir edecekti. Sevdiği kadının yerde zıplayarak sürünen cesedi gözlerinin önünden gitmiyordu. Kölelerin o kokusu hala burnunda, kırbacın şaklarken çıkardığı ses hala kulaklarında, madendeki kayaların kavurucu sıcağı hala tenindeydi. Tüm bunları unutabilir miydi hiç? Bileklerindeki zincirlerin yaptığı nasırları ovaladı, öfkeden gözleri kararıyordu. Baktı tepeden tırnağa tir tir titriyor, korkunç bir çaba harcayarak kendini toparladı.
Tanit Huy'un giyinmesine, zırhını silahlarını kuşanmasına yardım ediyordu. Huy onu sevgiyle kucakladı. Dudaklarından öperken yaşlı rahibe çadırı örten kamış perdeyi kaldırıp içeri giriyordu. Onları öyle sarmaş dolaş görünce sadece sırıttı, sonra usulca geri çekildi, perdeyi indirdi. Tanit kendini sevgilisinin kollarından kurtarınca gitti, duvarda asılı olan savaş baltasını aldı, kınından çıkardı, öperek Huy'a uzattı. Dışarıda askerler büyük bir telaş içinde savaşa hazırlanıyorlardı ama sanki ölüme değil de oyuna gidiyor gibi umursamazdılar. Huy da hemen onlardan biri olup çıkıvermişti. Tanit sevgilisindeki bu ani değişikliğe çok şaşıyordu. Yaşlı bir asker o gün Tanit'i korumakla görevlendirilmişti. Huy onu kenara çekti, sordu. ''Görevinin ne olduğunu biliyorsun değil mi?
Rahibeyi bir an için bile gözden uzak tutmayacaksın ve eğer düşman kazanır da onların eline düşecek gibi olursa buna fırsat vermeden tek bir kılıç darbesiyle.
Baş üstüne efendimiz, anladım.
Huy Tanit'in yüzüne bakamıyordu. Çarçabuk döndü, kıyıya indi. Küçük bir kayığa binerek kalyona gitti. Güneş iyice yükselmiş, çevreyi örten sis dağılmıştı. Köle ordusu ırmağı geçmeye hazırlanıyordu. Güney kıyısından akıntının tam ortasına düşen küçük adaya 20 tane halat gerilmişti. Şimdi de kuzey kıyısına halatları çekiyorlardı. Kara kara adamlar yalnız başları suyun üzerinde halatlara tutunarak karşıya geçiyorlardı. Suyun içinde 15-20 bin kadar köle vardı ve bu sayı durmadan artıyordu. Olaylar tam Huy'un umduğu, beklediği gibi gelişmekteydi. Güney kıyısındakiler iyice azalınca Bakmor'un sabırsızlıklarından yerinde duramayan savaşçılarına iş düşecekti. İlk köleler küçük adacığa çıkmaya başlamışlardı bile. Ama kuzey yakasına varmak için yeniden ırmağa girmeleri gerektiğini unutuyorlardı galiba. Şimdi ada karınca gibi kaynayan kölelerle tıka basa dolmuş, sanki kıpırdayacak yer kalmamıştı. Bu ordunun kumandanı gerçekten Timon idiyse en iyi adamlarını geride artçı kuvvet olarak bırakmayı düşünmüş olacaktı. Bakmor'un küçücük gücünü onlara saldırtmadan önce daha da azalmalarını beklemek zorundaydı. Şimdi köleler karşı kıyıya geçmeye başlıyorlardı. Bir seçim yapmak zorundaydı. Saldırıya geçmeyi daha da geciktirecek olursa kaçakların çoğu kuzeydeki sık ormanlara dalıp canını kurtaracaktı. Ama onlar kaçmadan hemen saldıracak olursa bu kez de Bakmor'u kendinden sayıca çok üstün güçlerle savaşmak zorunda bırakacaktı. Sonunda kararını verdi, kalyonun kaptanına döndü. ''Sancağı çek!'' dedi. Hemen savaş sancağı çekildi, demirleri tutan ipler kesildi ve kalyonlar akış yukarı kaymaya başladılar. Huy emir verdi. ''Halatın tam ortasına yönelin!'' Kara derili adamların kara inciler gibi dizildiği halatların tam ortasına doğru olanca hızlarıyla yol aldılar. Şimdi bir yandan da gemilerdeki okçular onları ok yağmuruna tutuyordu. Adamlar dehşet içinde bağırışıyorlardı. Kalyon ağır yüklü halatlara tam ortadan bindirdi. Adamlar akıntıya kapılıp sürüklendiler. Suyun üzerinde kalanların işini de kıyıda pusuda bekleyen Huy'un okçuları bitirdi. Şimdi ırmak bir yakadan ötekine çığlık çığlığa bağırışan, boğulan insanlarla dolmuştu. Bazıları suya sarkmış ağaçların dallarına tutunuyor, bazıları kayaların kaygan çıkıntılarına tırmanmaya savaşıyor, kimi de suyun üzerindeki tahta parçalarına veya papirüsten hasırlara tutunup boğulmamaya uğraşıyordu. Ada sırılsıklam, tir tir titreşen insanlardan bir halıyla tamamen örtülmüştü. Yeni yeni gelenler de ayak basacak bir yer bulma çabasındaydılar. Sayıları o kadar çoktu ki Huy'a insanlardan çok böcek sürülerini anımsattı. On binlerce karınca gibiydiler. Bir sonraki emri verirken bu düşüncesine sımsıkı sarıldı. Ezecek oldukları insan değil karıncaydı. Evet. Pekala kaptan, bu kez gemi akıntıya yan döndü, öteki gemi de aynı şeyi yaptı ve Opet'in gizli silahı Baal ateşi başladı. Bu silah ırmağın yüzüne usulca yayılan pis kokulu bir sıvıydı. Ne var ki birden ateş aldı, ırmağın yüzünü turuncu bir alev kaplayıverdi. Huy sıcaktan geri çekilmek zorunda kaldı, neredeyse sakalı tutuşacaktı. Ulu Tanrı Baal'in adına yakılmış bu ateşi seyrederken fısıldadı. Baal'in kutsal adına. Şimdi alevler kıyıdan tüm ırmağı kaplamış kara duman bulut gibi göğe yükseliyordu. Kalabalık adayı yalayıp geçti ve geçtiği yerde kavrulmuş hala tüten ceset yığınlarının öte hiçbir şey bırakmadı. Bu ateş duvarı akış aşağı ilerledi. Kalenin duvarlarını aştı, iki kıyıdaki bitkileri yok etti, ırmaktaki yaşamı kavurdu. 10 dakika kadar kısa bir zaman içinde 20 bin kişi ölmüştü ve kavrulmuş cesetleri aşağı denize doğru sürükledi gitti. Alevler yatışınca Timon geride kalan korkunç manzarayı şaşkın şaşkın seyretti. Az önce tanık olduğu o korkunç mahvedici güce bir türlü inanası gelmiyordu. Ordusunun yarıdan çoğunun bir an içinde yok oluverdiğine de inanamıyordu. Geride kalanlar en iyi adamlarıydı ama yine de onların karşısındaki düşmanla asla baş edemeyeceklerini çok iyi biliyordu.
Belki de artık karşıya, kendi ana vatanına bir daha hiç geçemeyecekti. Ama şimdi hemen saldırıyı karşılamak üzere hazırlanması gerekiyordu. Korktuğu saldırıya uğramakta da gecikmedi. Timon birdenbire öfkenin içinden bir dalga gibi kabardığını, büyüdüğünü hissetti. Öfkesiyle birlikte nefreti de coşup taşıyordu. Tüm yaşantısının üzerine dayandığı iki güç, öfke ve nefret. Böylesine üstün körü silahlarla, böyle savaşçılara karşı çıkmak zorunda olmanın yarattığı öfke. Yüzlerce kez içtiği bir andı bir daha içerek saldırdı. ''Kendi halkımdan öyle bir ordu kuracağım ki bu soluk benizli şeytanlarla baş edebilsin.'' Saldırı adamlarını adım adım geriletiyordu. Irmakla kıyı arasında sıkıştırıyor, dönecek, silahlarını kullanacak yer bırakmıyordu. Bu dalgalanan kara gövdelerin arasından geçebilmek bin karabasana bedeldi. Timon bağıra bağıra emirler yağdırıyor, adamlarının geri çekilmesini önlemeye çabalıyordu. Ama sesi savaşın gürültüsünde kaynayıp gidiyor ve o korkunç kol gücü bile bu kara insan yığınını tutmaya yetmiyordu. Şimdi iki ateş arasında kalmışlardı. Çünkü kalyonlar da yaklaşmış, ırmaktan Timon'un ordusunu ok yağmuruna tutmuştu. Ölüsü dirisi karmakarışık sulara gömülüyordu şimdi. Suyun rengi kısa zamanda yeşilden boza, sonra da parlak kırmızıya dönüştü. Kan ırmağı olmuştu artık. Huy kalyondan savaşı dikkatle izliyordu. Baltacılar yorulmaya başlamışlardı. Çok geçmeden düşman üzerindeki baskıyı azaltacaklar. Bu kez düşman da bir patlama yapacaktı. Biraz daha gayret. Kölelerin tümünü de suya dökmeye yetecekti. Ama hemen, vakit geçirmeden bu gayreti göstermek gerekiyordu. Huy sabırsızlıkla mırıldandı. ''Hadi bak mor, gelsene, ne bekliyorsun? Yoksa kan gözlerini kör mü etti? Savaş sarhoşluğu aklını başından mı aldı? Zaman geçiyor.'' Neyse, Bakmor tam zamanında yetişti. Savaş fillerini Timon'un ordusundan geriye kalanların üzerine sürdü. Kocaman hayvanlar önlerine çıkanları ezip geçerek, kimini de hortumlarıyla havaya kaldırıp yere çalarak ortalığı kasıp kavurmaya başladılar. 10.000 gırtlaktan göğe korkunç bir umutsuzluk çığlığı yükseldi. Sonra Timon'un ordusu dönüp kendini suya atmak üzere koşmaya başladı. Bu sırada kalyonlardan da tam 400 baltacı, başlarında Huy ben Amon, düşmanın üzerine saldırdı. Huy bu kargaşanın ortasında Timon'u gördü. Üzerine gitmeye başladı. Timon da ırmağa doğru geri çekiliyordu. ''Timon!'' diye bağırdı. ''Sana meydan okuyorum. Gel karşılıklı dövüşelim.'' Ama Timon oralı olmadı. 3 adımda ırmağı buldu. Kendini kanlı sulara bıraktı. Sonra Huy'dan öğrendiği gibi geniş kulaçlar atarak yüzmeye koyuldu. Huy da ırmağa indi, soyundu. Üzerinde yalnız baltası kaldı. Timon bu arada adayla olan mesafenin yarısını almıştı. Huy da suya atladı. O yüzerken adaya çıkan Timon yerden aldığı bir mızrağı Huy'a savurdu. Ama tutturamadı. Timon bir daha fırlattı, yine tutturamadı. Huy hep baltasıyla önlüyordu. Sonunda Timon eğildi, yerden kocaman bir taş aldı, Huy'a fırlattı. Bir insan başı büyüklüğündeki bu taş Huy'un suratına çarptı. Baltası elinden kaydı. Timon şimdi nefretten, öfkeden gözü dönmüş ona saldırıyordu. Huy onun tam karnına müthiş bir kafa attı. Timon'un soluğu kesildi. İki eliyle göğsünü tutarak yere diz çöktü. Huy bu kez Timon'un tam kulak tozuna müthiş bir yumruk patlattı. Kara derili kayaların üzerine baygın yuvarlandı. Huy'un sesi şimdi ta uzaklardan geliyor gibiydi. ''Seni öldüremem Timon. Gerçi ölümü hiç kimsenin hak etmediği kadar hak ettin. Benim güvenimi kötüye kullandın, bana ve kralıma karşı çıktın, ölmeyi hak ettin.''
24. Ayrımın sonu. Sayfa 253.